Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine Salatü Selam'da Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 17 İsvan 1402 Hicri Kameri, 26 Şaban 1445 Miladi, 7 Mart 2024 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla din alimi Sayın Yahya Kamancı ile 3 aylıların fazileti üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, daha iyi yaşamak için dünyada su krizi endişeler ve umutlar adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bugün uzmanlar meclis üyelerini kabul etti. Nasır Kenani, Birleşik Arap Emirlikleri ile Kuveyt Vasfı'ndaki üç ada hakkındaki ortak açıklamaya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın farklı ülkelerdeki kapasitelerini harekete geçirmek büyükelçilerin ciddi çabasını gerektiriyor dedi. İran'ın güneyindeki petrol patlaması olayıyla ilgili açıklama geldi. Şahbaz Şerif, İran ile Pakistan yakın işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti. Ve Gazze'de şehit sayısı 30.800'e yükseldi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi uzmandan meclis üyelerine kabul etti. Ayetullah Hamine'yi söz konusu görüşmede, bizim hükümetler veya milletler ile hiçbir karşıtlığımız söz konusu değil. Biz zulüm, emperyalizm ve hakların ihlal edilmesine karşıyız. Biz bugün Gazze'de tanıklık ettiğimiz üzücü olaylara karşıyız, dedi. İran İslam Cumhuriyeti Uzmanlar Meclisi üyeleri bugün Perşembe İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine ile bir araya geldi. İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen görüşmede konuşan Ayetullah Hamine, İran İslam Cumhuriyeti'nin zorbalığın karşısında direniş ve mücadele mantığını açıklarken şu ifadeleri kullandı. İslam Cumhuriyeti'nin oluşmasından önce dünyadaki tek cephe, batılı liberal demokrasi yaklaşımına bağımlı demokrasilerin oluşturduğu cephe olarak biliniyordu. Ancak İslam İnkılabı'nın zaferiyle birlikte İslami demokrasi temelli yeni bir cepheye doğmuş oldu. Doğal olarak bu yeni cephe Batılı Demokrasi cephesinin karşısında yer aldı. İslami Kalaba rehberi Ayetullah Hamine'yi konuşmasının devamında İslami Demokrasi cephesinin sahip olduğu İslami kimlikten dolayı en önemli konusu ve yaklaşımının zulüm ve hakların çiğnenmesine karşı mücadele etmek olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamine'yi neden İslam Cumhuriyeti emperyalist cepheye karşı mücadele ediyor sorusunu da şöyle yanıtladı. Bizim başlı başına ülkeler, hükümetler ve milletler ile hiçbir karşıtlığımız ve anlaşmazlığımız söz konusu değildir. Biz Batı demokrasisinin özünde var olan zulüm ve hakların ihlal edilmesine karşıyız. İslam İnkılabı rehberi açıklamasının devamında Gazze'de yaşanan üzücü olayları emperyalist cephenin açıkça o toprakların sahibi olan millete karşı zulüm ve haksız saldırı kadınlarını ve çocuklarını acımasızca katredip o toprakların halkına ait kaynakları yok etmek olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı. İslam Cumhuriyeti'nin karşıtlığı bütün akıl, örf ve şeriatların, bütün vicdanların kınamasına rağmen Amerika, İngiltere ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin savunduğu böylesi zulümlere ve cinayetlere karşı bir karşıtlıktır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi emperyalist cephenin zulümlerine, saldırılarına ve cinayetlerine demokrasi, İnsan hakları ve liberalizm adı altında gizlediği gerçeği bilinmelidir ifadelerine kullandı. Ayetullah Hamine'yi İslam Cumhuriyeti'nin her daim emperyalizme karşı mücadele önce olmaya devam etmesi gerektiğinin altını çizerken, emperyalizme karşı mücadele bayrağını gün ve gün daha yaygın ve daha güçlü yapmamız gerekir. Hiçbir dönemde emperyalizme karşı mücadele bayrağının İslam Cumhuriyeti'nden alınmasına izin verilmemelidir, dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Birleşik Arap Emirlikleri ile Kuveyt'in Fars Körfezi'ndeki 3 ada hakkındaki ortak açıklamaya tepki gösterdi. Nasır Kenani, Birleşik Arap Emirlikleri ile Kuveyt'in Fars Körfezi'ndeki 3 ada hakkındaki ortak açıklamaya tepki göstererek birçok kez vurgulandığı gibi bu Musa, Büyük Tond ve Küçük Tond adaları İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır. Söz konusu açıklamada veya diğer toplantılarda tekrarlanan ifadeler siyasi ve hukuki değerden yoksundur ve İran'ın iç işlerine müdahale kabul edilir, dedi. Kenani, İran'ın adalar üzerindeki egemenliğin hiçbir zaman müzakereye açık bir konu olarak görmediğini belirtti. İran ve Kuveyt arasındaki önceki görüşmeleri istişareleri atıfta bulunan Kenani, teknik ve yasal görüşmeler konuyu takip etmenin en iyi ve en uygun yoludur, dedi. Kenani, İran'ın Kuveyt ile ortak çıkarlara saygı çerçevesinde görüşmelere devam etmeye hazır olduğunu ifade etti. Nasır Kenani, İran, Araş Meydanı konusunda adil bir anlaşmaya ancak olumlu ve yapıcı bir atmosfer yaratılarak ve ortak hak ve çıkarlara saygı duyularak ulaşabileceğine inanıyor ifadesini kullandı.
İran'ın 5 ülkedeki yeni büyükelçilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i, İran İslam Cumhuriyeti'nin benzersiz kapasiteleri ve birçok cazibe merkezi var ve dünya ülkeleriyle değişim için bu kapasitelerin aktivasyonu için büyükelçiler tarafından ciddi çaba gerektiriyor ve sürekli takip gerektiriyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İran İslam Cumhuriyeti'nin 5 ülkedeki yeni büyükelçileriyle gerçekleşen görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinin ana misyonunu dönüşüm misyonu olarak nitelendirdi. Öğleden sonra yaptığı konuşmada ikili anlaşma ve mütabakatların hayata geçirmesine de vurgu yapan reisi şunları kaydetti. Günümüzün adaletsiz sisteminde sultancı güçler, bağımsız ülkeler ve milletlere geri kalmışlığı peşindeyken ulusal çıkarların sağlanmasını dönüştürücü bir yaklaşımla takip edin. Bu toplantıda Cumhurbaşkanı, ülkemize yeni büyükelçilerine dünya ülkeleriyle saygılı etkileşim içinde İmam ve İslam İnkılabı rehberinin düşünce sisteminden yararlanmalarını tavsiye ederken şunları ekledi. İran İslam Cumhuriyeti büyükelçilerinin görevlerindeki başarı gereksinimlerinden biri, ülkenin bölgedeki yüksek konumu ve gücünün farkında olup gelişmiş ve teknolojik bir ülke olarak İran'ın tanıtma kabiliyetinden ibarettir. Reisi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitelerinin tanınmasının ve ticari ve ekonomik münasebetlerin geliştirmesi amacıyla büyükelçilerin gönderildi, ülkelerin kapasitelerinin tespit edilmesinin gerekli olduğunu belirtirken şöyle konuştu. Batı medyasının ülkeye karşı yalan propagandasından kaynaklanan zihinsel düğümleri çözmeye çaba göstermekte, İslam Cumhuriyeti'ne güvenilir, dürüst ve itibarlı bir ülke olup, milletlerin çıkarı için ekonomik ve kültürel kapasite ve imkanların paylaşımı peşinde olan bir ülke olarak tanıtınız. Son olarak Cumhurbaşkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin yüce hedeflerine ulaşma yolunda İran İslam Cumhuriyeti'nin Fransa, Tunus, Brezilya, Nijer ve Kongo'daki yeni büyükelçilerine yeni sorumluluklarında başarılar diledi.
Hormuzgan Çalışma ve Kooperatif Departmanı Genel Müdürlüğüne bağlı İş Güvenliği Denetim Ekibi bugün ülkenin güneyinde Afta Petrol Rafinerisi'nde meydana gelen kaza hakkında açıklama yaptı. Kazanın boyutlarını araştırmak üzere Afta Petrol Rafinerisi'ne gönderilen ekibin nihai raporunda kaza nedeniyle bir vatandaşın hayatını kaybettiği 3 vatandaşın da yaralandığı bildirildi. Hormozgan Çalışma ve Kooperatif Departmanı Genel Müdürü Muçtiba Muin Veziri, Bender Abbas da Fars Haber Ajansı muhabirine verdiği röportajda Afta Petrol Rafinerisi'nde yaşanan iş kazası ile ilgili çeşitli bilgilerin verilmesinin ardından bu rafineriye iş güvenliği denetim ekibi gönderildiğini belirtti. Yetkili sözlerine şöyle devam etti. Olay yerinde bulunan işçilerin yaralı durumlarına ilişkin kapsamlı rapor hazırlandı. Bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı doğrulandı.
İran donanması envanterine 42 yeni savunma sistemi eklendi. Bender Abbas, İran ordusu Deniz Kuvvetleri envanterine bugün 42 savunma sistemi eklendi. İran ordusu deniz kuvvetlerine bugün İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Usevi'nin katılımıyla Bender Abbas'a düzenlenen törenle bir dizi yeni savunma sanayi ürünleri teslim edildi. Deniz kuvvetleri İran uzmanlar tarafından bakımı yapılan korvet, bot, mayın tarama helikopteri ve askeri hovercraft teslim edildi. Donanmaya torpido ve 76 ve 30 mm kalibreli deniz topu mermileri, Tarık sınıf denizaltı, dalgıç tespit sonları ve çeşitli radar sistemleri, sel füzesiyle donatılan Alborz muhrip gemisi ve orta menzilli hava savunma sistemiyle donatılan Sahand muhrip gemisi envantere eklendi.
Pakistan'ın yeni başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i tebrik mesajından dolayı teşekkür etti. X hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Pakistan'ın yeni başbakanı Şahbaz Şerif, Tahran ve İslamabad'ın ülkeleri ve bölgenin kalkınması için yakın işbirliği yönünde kararlı olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i pazartesi günü Şahbaz Şerif ile telefonda görüşerek kendisini tebrik etmişti.
İşgalci İsrail güçlerinin Gazze'ye karşı yürüttüğü soykırım savaşında şehit sayısı 30.800'e, yaralı sayısı ise 72.298'e yükseldi. İşgalci İsrail güçlerinin halkı zorla aç ve susuz bıraktı. Abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda şehit sayısı son 24 saatte 83 artarak 30.800'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgalci İsrail'in 153 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. Siyonist rejim güçlerinin son 24 saatte 83 Filistinli şehit ettiği belirtilen açıklamada toplam şehit sayısının 30.800'e yükseldi aktarıldı. Son saldırılarda 142 Filistinli'nin yaralanması ile toplam yaralı sayısı ise 72.298'e çıktı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Siyonist İsrail'in Gazze'de son 24 saatte 90 katliam gerçekleştirdi, enkaz altında ve yol kenarlarında hala cenazelerin bulunduğu ancak işgalci İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleriyle sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
Lübnan Hizbullah Hareketi bugün işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Batı Celil'de işgalci askeri komutasının yeni kurulan karargahını topçu ateşiyle hedef aldı. Lübnan Hizbullah'ı yaptığı açıklamada işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Batı Celil'de yer alan liman bölgesinde işgalci güçlerin yeni kurulan komuta karargahını topçu ateşiyle hedef alarak işgalcilere doğrudan can kaybı yaşattığını duyurdu. Siyonist rejimi Kanal 12 televizyonu da işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki gelişmeler hakkında şunları duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı bu ülkenin topraklarından Batı Celil'in kuzey kesimindeki Ras Nakura askeri üssünü hedef alan çok sayıda roket ateşledi. İbrani gazetesi Maarif'te Lübnan topraklarında Ras Nakura'ya en az 10 roketin atıldığını aktardı. Öte yandan iş kardeşim ordusuna bağlı topçular da Lübnan'ın Yarun ve Ayt el-Şab bölgelerini hedef aldı.
Hamas ateşkes görüşmelerine yürüten heyetinin hareketin liderine danışmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını ancak müzakerelerin ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmaya yönelik çabaların devam ettiğini duyurdu. Hamas heyeti Gazze'de ateşkesle ilgili müzakerelerde bulunmak üzere gittiği Kahire'den ayrıldı. Hamas'tan konu ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Hamas delegasyonu bugün hareketin liderleriyle istişarede bulunmak üzere Kahire'den ayrılırken saldırıların durdurulması, yerlerinden edilenlerin geri dönmesi ve Filistin halkına yardım sağlaması için müzakereler ve çabalar devam ediyor ifadelerine yer verildi. Öte yandan Kahire El-İhbariye kanalı Mısırlı üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Ramazan ayı gelmeden ateşkesin sağlanması için tüm taraflar arasında istişarelerin devam ettiğini de aktardı. Mısırlı yetkilinin Hamas heyeti ateşkes konusunda istişarede bulunmak üzere Kahire'den ayrıldı ve müzakereler önümüzdeki haftada devam edecek dediği belirtildi. Hamas'tan dün yapılan açıklamada ise İsrail'in Gazze şeridinde yürüttüğü savaşın kapsamlı şekilde durdurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya varmak için müzakerelere devam edileceği bildirilmişti.
Washington Post gazetesi Amerika'nın Kongre onayı olmadan İsrail'e rapor ettiğinden çok daha fazla silah verdiğini yazdı. Amerikan Birleşik Devletleri Gazze şeridinde katliam yapan İsrail'e silah desteği veriyor. Amerikan Washington Post gazetesinde Amerika'nın desteğine ilişkin dikkat çekici bir iddia yer aldı. Buna göre Biden yönetimi bildirdiğinden çok daha fazla miktarda silahı İsrail'e gönderiyor. Nedeni ise planın Amerikan Kongresi'nde onaylanmaması ve Amerikan kamuoyunda tepkinin büyümesidir. Haberde Biden yönetiminin gizli bir toplantıda Kongre üyelerine konuya ilişkin bilgi verdiği belirtildi. Amerika'nın İsrail'e halka açık kayıtlara geçen 573 milyon dolarlık sevkiyatın yanında 100 kalem daha silah satışı yaptığı belirtildi. Bu satışın içinde hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bomba, nüfuz edici bomba ve daha birçok silah yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova Büyükelçisi Lynn Teresi'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Büyükelçi Teresi'nin bakanlığa çağrıldığı belirtilirken Amerikan Uluslararası Eğitim Konseyleri Kültürel Perspektifler Uluslararası Eğitim Enstitüsü isimli 3 Amerika Birleşik Devletleri Sivil Toplum Kuruluşu'nun istenmeyen kuruluş olarak tanınması ile ilgili bilgi iletildi, belirtildi. Açıklamada Rusya'da faaliyet yürüten bu kuruluşların Büyükelçiliğin desteğiyle Eğitim ve Kültürel Alışveriş adı altında Rus karşıtı program ve projelerin uygulanmasına yönelik nüfuz ajanları işe almayı amaçladığı öne sürüldü. Büyükelçiliğe bu kuruluşlara her türlü desteğin sonlandırılmasına yönelik nota verildiği kaydedilen açıklamada seçimler ve özel askeri operasyon bağlamında yıkıcı eylemler ve dezenformasyonun yayılması da dahil olmak üzere Rusya Federasyonu'nun iş işlerine müdahale girişimlerine karışan Amerikan Büyükelçiliği çalışanlarından istenmeyen kişi olarak sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olacaktır ifadelerine yer verildi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Hacızade, Mirzoyan'ın 1-3 Mart tarihlerinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2024'te Anadolu Ajansı muhabirini yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Yazılı açıklama yapan Hacızade, Ermenistan Dışişleri Bakanı'nın uluslararası toplumu yanıltmaya yönelik bu tür açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır ifadeleri kullanıldı. Hacızade, Mirzoyan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğünün karşılıklı olarak tanınmasına, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi konusunda 1991'de imzalanan Almatı Bildirgesi'ne, bölgedeki ulaşım yollarının bulundukları ülkenin egemenliği ve yargı yetkisi altında olması gerektiğine vurgu yaptığını hatırlatarak Dışişleri Bakanı'nın temsil ettiği ülkenin tüm bu ilkeleri 30 yılı aşkın bir süre ihlal ettiğini unutturmaya çalışması üzüntü vericidir sözlerine yer verdi. Ermenistan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra da Karabağ'daki işgalci rejimi desteklediğini, onlara silah ve mühimmat verdiğini, silahlı güçlerini Azerbaycan topraklarından çıkarmadığını hatırlatan Hacızade açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Ermenistan'ın ülkemizin toprak bütünlüğüne ve egemenliğe yönelik şimdi de devam eden iddiaları Dışişleri Bakanı dile getirdiği görüşlerle ters orantılıdır. Ermenistan her zaman atıfta bulundukları Almatı Bildirgesi'ne katılırken koydukları çekinceleri ve Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınmasına karşı geçerli yasal düzenlemelerin varlığını herkes biliyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Türkiye'de bir İsrail casusluk şebekesinin daha çöküşü başlığı altında. Ökçe İsrail rejiminin Türkiye'nin Müslüman halkına yönelik casusluk süreci devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye İstihbarat Teşkilatı MİT, Siyonist Casusluk Teşkilatı Mossad adına casusluk yapan 7 kişilik bir şebekeyi daha tespit ederek çökerttiğini duyurdu. Ankara medyası ayrıca Türk İstihbarat Teşkilatı'nın İsrail Casus Teşkilatı'na Mossad bilgi satarken 7 kişiyi tutukladığını duyurdu. Türkiye'nin ırkçı İsrail rejiminin ihtiyaç duyduğu temel malları ihraç etmeye devam ettiği ve iki taraf arasındaki karşılıklı ilişkilerin arttığı bir ortamda Siyonist rejimin çok sayıda casusluk ağının Türkiye'de bulunması endişe verici ve dikkate değerdir. Siyonist rejimin Türkiye'deki casusluk oyunlarının ciddiyeti göz önüne alındığında Ankara hükümetinin İsrail casus ağlarının bir kısmını medyaya yansıtmadığı görülüyor. Buna rağmen İsrail'in Türkiye'deki bu kadar çok casusluk faaliyete göz önüne alındığında İsrail'in Türkiye'nin farklı şehirlerindeki casusluk faaliyetlerinin normal bir mesele olarak görünmemesi gerektiği rahatlıkla söylenebilir. İsrail'e casusların Türkiye'deki itirafları, Mossad'ın casusluk faaliyetlerinin hedefinin yalnızca Türkiye'deki Müslüman ülke vatandaşları olmadığını, aynı zamanda tüm Müslüman ülkeler gibi Türkiye hükümetinin ve halkının da Siyonist rejimin bu tehditlerine maruz kaldığını gösteriyor. Emekli Türk siyasetçiler ve Amerikalı yetkililerin ifşaatlarına göre, Ankaralı liderlerin Türkiye'nin dünyadaki casus örgütlerinin özellikle de Siyonist rejimin casusluk faaliyetlerinin ana hedeflerinden biri olduğu gerçeğine daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bu bayram da eski Amerikan Dışişleri Bakanı ve Batılı siyaset uzmanı Madeleine Albright'ın açıklamaları dikkat çekicidir. Madeleine Albright bir konuşmasında açıkça şöyle dedi: Türkiye, Türklerin ülkesi olarak kalamayacak kadar büyüktür. Aslında 20 yıl önce bu Amerikalı demokrat siyasetçi Türkiye tecrübesinden ve birçok ülkeye bölünmesinden açıkça bahsetmişti. Bu durumda Amerika ve Siyonist rejimin başını çektiği batılı hükümetlerin Türkiye'yi farklı şekillerde bölmeye ve herkesin de her fırsatta bu alanda bir adım ilerlemek için elinden geleni yapmaya çalıştıkları gerçeğine göz ardı etmemek gerekiyor. Buna rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümet yetkililerinin Türkiye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne düşman olanlarla ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığı görülüyor. Mevcut sürece göre şunu söylemek gerekir ki 7 kişilik bir Mossad casusu grubunun Türkiye'de tutuklanması ilk kez yaşanıyor. Daha önce Türkiye'de son bir yılda açığa çıkan İsrail casusluk hareketleri ve ağlarının sayısı parmak sayısını aştığı rahatlıkla söylenebilir. Daha önce Türkiye'de Siyonist rejimin casusluk faaliyetleri başta olmak üzere pek çok yasa dışı faaliyet vakası tespit edilmiş ve gündeme getirilmiştir. Nitekim son 5 ay içinde bu Türkiye'de keşfedilen ve çökertilen 7. İsrail casusluk ağı oldu. Siyonist rejimin casuslarının ifşa edilmesi ve tutuklanması bu gayrimeşru rejimin Türkiye'de çok aktif olduğunu gösterirken bu ülkeyi Müslüman ülkeler arasında tahrip ederek Şome defterine adım adım ilerlemeye çalışıyorlar. Bu ifşaatlar ile Siyonist rejimin pek çok iyimser Müslüman siyasetçinin görüşünün aksine Müslüman toplumları vurma çabalarından vazgeçmediği söylenebilir. Mevcut gerçeklere rağmen İsrail rejimine Müslüman devlet ve milletlere yönelik İslam karşıtı politikaları göz ardı edilmemeli. Aslında Siyonist rejimin hareketleri batılı egemen ülkelerin istek ve çıkarları doğrultusunda formüle ediliyor ve uygulanıyor ve İsrail ajanlarından Türkiye'de üst üste yaptığı casusluklarda gösteriyor ki Türkiye'yi bölme planı ve düşüncesi hala egemen ülkelerin gündeminde ve Türkiye ile komşu ülkeler arasında düşmanlık yaratmak da sultancı iktidarların umut bağladığı yöntemlerden de sadece biridir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Türkiye'de enflasyonun yeniden artması etrafında. Türkiye'de ulusal para birimi TL'nin değerindeki düşüş ve enflasyon oranındaki benzeri görmemiş artış devam ediyor. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, yurt içinde uygulanan yanlış ekonomi politikaları, Suriye ve Irak askeri güç sevk edilmesi, Türkiye'deki ekonomik krizi ağırlaştıran bazı faktörlerdir. Merkez Bankası'nın raporuna göre Türkiye'de enflasyon oranı Ocak ayındaki %64,9'dan bu yıl Şubat ayında %67,1'e yükseldi. Türk hükümetine bağlı medya enflasyondaki artışın nedenini Türkiye'nin ulusal para birimini TL'nin sürekli değer kaybetmesi olarak açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son aylarda Türkiye'nin ekonomi yönetiminde kapsamlı değişiklikler yaptıktan sonra nihayet ülkedeki faiz oranlarını artırmayı kabul etti. Böylece Merkez Bankası baz faiz oranını %8,5'ten %45'e çıkardı. Geçtiğimiz yıl Ankara hükümeti enflasyondaki artış ve Türk toplumunun farklı kesimlerinin sorunları nedeniyle çalışanların ve işçilerin maaşlarına birkaç kez zam yapmak zorunda kalmıştı. Ancak maaş artışının resmi olarak açıklanmasının ardından Türkiye'nin ekonomik gelişmeleri öyle ilerledi ki çalışanların ve işçilerin ücretlerinin artırılması bu büyük nüfusun yaşam koşullarını ve geçim kaynaklarının iyileşmesine yol açmadı. Gerçek şu ki Türkiye'de her yılın son günleri işçiler ve birçok memur için kritik ve önemli günler sayılır. Çünkü hükümet işçi kooperatifleri ve sendikalarla koordineli olarak maaş artışlarını enflasyon oranına göre belirliyor ve uyguluyor. Fakat her şeye rağmen işçi ve çalışanların ve genel olarak Türk toplumunun zayıf ve kırılgan orta kesimlerinin maaşlarındaki artışın pek bir etkisi olmadı. Üstelik maaş artışı uygulanmadan önce Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu konut, gıda, akaryakıt ve eşya başta olmak üzere çeşitli ekonomik sektörlerdeki fiyat artışı ve zamlar koordineli bir şekilde artıyor. Hayat pahalılığının ciddi oranda artmasıyla birlikte Türkiye'deki eğitimli kesim Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği'ne göçü gündemine aldı. Eğitimli Türk vatandaşlarının batıya göç etmesi süreci bu ülkede beyin göçü anlamına geliyor. Hatta Türkiye'den yapılan göç bu ülkeyi Suriye ve Afganistan gibi savaştan zarar gören ülkelerin yanında yer alacak orandadır. Türkiye ekonomi uzmanları enflasyon oranı bu yıl sonuna kadar %75'te kalması halinde buna şükretmek gereken bir mucize sayılması gerektiğini söylüyor. Erdoğan yanlısı ekonomi uzmanı Yaprak Kırka şöyle diyor: enflasyon oranı hızlı bir şekilde kontrol etmek kolay bir iş değil ve yeni ekonomi politikasının sonuçlarını göstermesi için en az bir yıla ihtiyaç var. Hükümet fiyatları kontrol etmeye çalışıyor ama bu enflasyonun liranın ve akaryakıt fiyatlarının kontrol altına alınmasına bağlıdır. Türkiye'deki ekonomik krizin mevcut gerçekleri dikkate alındığında ülkenin ekonomik sorunlarının çözülmeyeceği, başkanlık döneminin sonuna kadar devam edeceği öngörülebilir. Zira Erdoğan hükümeti bu alanda şimdiye kadar etkili bir çözüm üretemedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bilindiği üzere mübarek 3 ayın faziletleriyle ilgili bugünkü sohbetimizde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Recep ayını geride bıraktık. Şaban ayındayız ve önümüzde Ramazan ayını idrak edeceğiz. Bu 3 ayın fazileti ve önemi İslami değerlerde ve rivayetlerde hep vurgulanarak aktarılmıştır. Müslümanların bu günlerden ve bu aylardan nasıl faydalanabilirler şeklinde sorular gündemde tartışılıyor. Ve biz de bu manevi ve faziletli anları değerlendirmek için özellikle içinde bulunduğumuz Şaban ayından hareketle bu ayların münasebetlerinin faziletleri ve önemiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz. Bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamız bizimle birlikte. Sayın hocam, hoş geldiniz, saygılarınız efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet hocam, şimdi bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Üç ayların fazileti ve önemi ne demektir? İslam dünyasında ve özellikle İslami rivayetlerde bu üç aylarla ilgili neler söylenmiştir efendim?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul muîn. Es-salatu ve's-selamu ala seyyidina Muhammed ve ala ahli beyti tayyibin at-tahirin el-ma'sumin. Allah Teala cümlemizi başarılı ve tertemiz yaşayan mümin ve Müslüman kardeşlerimizden karar versin. Şaban ayı, Ramazanlık ayı ve geçmiş Recep ayı Allah-u Tebarek ve Teala'nın kullarına nispet yarattığı en güzel ve duaların kabul olduğu bir ay olup, aynı zamanda Şaban ve Recep ayında Kur'an-ı Kerim'in desturlarının uygulandığı ve aynı zamanda bunların hocası olan ve natık-ı Kur'an olan Ehl-i Beyt aleyhisselam'ın doğum yıl dönümleri ve dünyaya gelişleridir. Yani her bakımdan baktığımızda Recep, Şaban ve Ramazan ayı, ibadet ayı, Allah-u Teala'dan irtibat kurma ayı ve tekamül ayıdır. İnsanoğlu başı boşuna dünyaya gelmemiştir. Bir takım Allah-u Teala'nın bizlere farz ettiği desturları Kur'an-ı Kerim'inde icra ederek ve uygulamak ayı ve aynı zamanda derecesini insanın artırdığı aydır. Derecesi insana nasıl artar? Bir takım sevap işlerle meşgul olaraktan, ekstra işlerden meşgul olaraktan. Evet, bu ayların tabi doğum günlerini kutlamak, bu ayların oruçlarını tutmak, özellikle de Recep, Şaban insanın, müminin derecesinin arttığı aylar ve Ramazan ise insanı cehennem ateşinden kurtaran, aynı zamanda cehennem kapılarının kapandığı ay ve behiştin, cennetin kapılarının açıldığı aydır. Her kim Şaban ayında, Ramazan hatta Recep ayında Peygamber Efendimiz'in buyurduğuna göre bu aylardan bir günü veya iki günü veya üç günü oruç tutarsa Allah rızası doğrultusunda Allah-u Teala cenneti ki müminler için karar vermiş, bu aylarda oruç tutana Allah farz ediyor. Oradaki yiyecekleri, içecekleri ve nimetleri bu aylarda bir gün oruç tutana nasip etmektedir. Ramazan ayı ise müminin imtihan ayıdır. Zenginle fakirin bir olduğu aydır. Ve aynen farz emeli yerine getirip de mümin insanların günahlarının bağış ayıdır. Allah-u Teala insanları namazdan, oruçtan imtihana çekmekte ve onlara makam inayet etmektedir. İşte o makam, o mevki ve o ilahi rahmet Ramazan ayında nazil olmaktadır. Öyle bir Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim'in nuzul ayıdır. Yapacağımız emellerin tümünün orada mevcut olduğu, bir kitabın bize nazil olduğu aydır. Meleklerin yeryüzüne indiği aydır. İnsanlarla beraber birlikte ibadet edip Allah'a yönelme ayıdır. Evet, Ramazan ayında cennet insanların üzerine açılırken cehennem insanların üzerine kapanmış bir aydır. Ve Ramazan ayı öyle bir aydır ki Allah-u Teala şeytanı zincire vurmuştur. İnsanlar nefislerine hakimiyet sağlayaraktan ve Allah'ın yolunda hareket ederekten, oruç tutup namazlarını eda ederekten, böylece şeytanı kendilerinden uzaklaştırarak şeytanı nefsine de hakimiyet sağlamaktadır. Böylece Allah-u Teala yarattığı insan kendisine gelmekte ve yarattığı insan yaratılış felsefesini idrak etmekte. Tabi insanoğlu günahkar yaratılmıştır. Bu günahın karşısında tövbe etmesi şart ve Allah'a yönelmesi gereklidir. Bu tövbe Ramazanlık ayında daha fazla insanın gözünün önüne gelmektedir. İnsanoğlu yaşamı neye bağlıdır? Yaşamı ibadete, Allah'a yönelmesine ve kutsal aylarda özellikle de amel etmesine. Bunlar ancak insan için ahiretini korur ve insanın yaşam felsefesini ortaya çıkarır, tekamülünü sağlar. Evet.
Tahran Radyosu.
Şimdi hocam, Şaban ayı Ramazan ayı için bir hazırlık ayı olduğunu söylüyorlar özellikle din alimleri. Şaban ayında insanlar Ramazan için nasıl hazırlık içinde olabilirler? Bu Şaban ayının faziletlerini Ramazan için nasıl kullanmak lazım efendim?
Ben size bir misal vereyim. İnsanoğlunun tabii ve bedensel yaşamı da belli bir hazırlıklar içeren yaşamdır. Mesela Allah-u Teala 4 mevsim yaratmış. Bu 4 mevsimi peş peşe birbirine bağlantısını sağlamıştır. Bir insan veya bir canlının yaşaması için eğer kışta yaşıyorsa direktmen Allah-u Teala bunu soğuğa atmaz. Çünkü beden yapısı öyledir. Bir insan yazdan kışa direkt geçmesi o insanın sağlığına zarardır. Ve o insanın yaşamasını doğrudan müşkil duruma getirir. Ne yapmış Allah-u Teala? Hazırlık ayları bırakmıştır. Mesela kışa geçeceğimse Allah bir ilkbahar, sonbahar karar vermiş. Direkt yazın sıcağından kışın soğuğuna geçmek canlıya zararlıdır. Onun için Allah sonbaharı bizi alıştıra soğuğa kışa geçirir ve kıştan da direğmen yaza geçirmiyor. İşte yaza geçebilmemiz için bir ilkbahar şu andaki yaşamaktayız. Bu mevsimi yaratmıştır. Yani her şeyde Allah-u Teala insanı alıştıra böylece yaşamını sağlamaktadır. Yazdan kışa değil, kıştan yaza değil, belki ilkbahar yaz, sonbahar kış. Ve insanoğlu aynen bir anda Allah ibadeti insana farz etmemiştir. Belki çocukken yaratmış, zayıf olarak yaratmış, güçsüz olarak yaratmış, bunu ibadet yapmasına, itaat yapmasına ve hükümleri icra etmesine bir zaman hazırlık zamanıdır. Nedir? Mesela erkek belli bir yaşa kadar hazırlanır, ondan sonra ibadeti buna farz eder. Ve bundan cezayı veya mükafatı böylece hesap eder. Bu aylar da aynıdır. Şaban ayıdır, Recep ayıdır. Bunlar biraz Ramazanlığa hazırlık ayıdır. İnsan oğlu sevaptan başlar, yavaş yavaş tutamazsa, eğer yese bile sakıncası yoktur Recep'te ve Şaban'da. Çünkü sevaptır. Ama yavaş yavaş hazırlık içerisinde Ramazan'a, farz ayına, orucun farz ayına hazırlık yaptırır ve o farzı yerine getirebilmek için insanı hazırlama bir ortamı sağlamıştır. Evet.
Doğru.
Şaban ve Recep ayı Ramazanlık için bir hazırlıktır.
Aynen.
Bir insanoğlu kendisini hazır etmesi şarttır.
Doğru.
Sizler muvaffak etsin. Teşekkürler ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamancı hocamızla konuştuk. Üç ayların faziletleriyle ilgili bugün sohbetimizde uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet İslami Gazetesi İran'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin İran'a ait 3 ada ile ilgili iddiasına sert bir tutum sergilediğini, Gazze ateşkes görüşmelerinde önemli ilerlemelerin yaşandığını, İçişleri Bakanı'nın seçimlere katılım oranının %41 olduğunu duyurduğunu belirtiyor. İtilat Gazetesi ise BRICS'in İran'ın Swift'te alternatif mali mesajlaşma sistemini oluşturma önerisine kabul ettiği belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Merkez Bankası Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhsin Kerimi, BRICS grubunun ekonomi bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının Brezilya'nın São Paulo kentinde gerçekleştirilen toplantısında yaptığı açıklamada İran Merkez Bankası'nı yeni bir mali mesajlaşma sistemi, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele kuruluşu ve kredi derecelendirme kuruluşu kurulması yönündeki önerileri bir süre önce BRICS grubunun dönem başkanına sunuldu ve bu grubun yönetim kurulu tarafından onaylandı ifadelerini kullandı. Kerimi, İran Merkez Bankası'nın önerileri BRICS grubunun ekonomi bakanları ve Merkez Bankası başkanlarının ilk toplantısında ele alındı dedi. Kerimi, gelişen ekonomik güçler olarak BRICS üyesi ülkelerin kendi aralarında birleşik bir mali yapıya ulaşabilmeleri için mutlaka bir ödeme mekanizması oluşturmaları gerekiyor ve İran bu alanda yardımcı olabilir açıklamasında bulundu.
Tahran Radyosu.
Şehven gazetesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nden naklen İran'ın nükleer silah yapımına dair herhangi bir bilgisi olmadığını belirttiğini, Sistan ve Belüçistan'da 19.000 Selzede'ye yardım ulaştırmaya çalışıldığını, Cumhurbaşkanı Reisi'nin silahlı kuvvetlerin İran halkı için gurur kaynağı olduğunu belirttiğini duyuruyor. Kudüs gazetesi ise Siyonist esir ailelerin Tel Aviv'in Filistin direnişin taleplerine teslim olmasını istediğini belirtiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Esirlerin ailelerinin Benjamin Netanyahu'nun kabinesinin kendileri için hiçbir şey yapmadığını aktaran Siyonist gazete The Times of Israel yayınladığı haberinde bazı esir aileleri 151 gün geçmesine rağmen tek bir kabine yetkilisinin bile kendileriyle iletişime geçmediğini söylüyor ifadelerini kullandı. Siyonist gazete, Siyonist esirlerin aile üyelerinin ruhsal ve bedensel durumlarının kötüleştiğini ve üzerlerindeki baskıların arttığı haberinde pazartesi günü Kennes'te yapılan oturumda aile üyelerinin açıklamalarına ve mevcut verilere dayanarak kabinenin, ordunun ve kar amacı gütmeyen kuruluşların eylemleri esir ailelerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemeye yeterli olmamıştır. Siyonist esirlerin aileleri kabinenin destek eylemlerini pasif, örgütsüz ve katı olduğunu açıkladı ifadelerine yer verdi. Siyonist rejim liderlerinin Filistin direnişiyle esir değişimi konusunda anlaşmayı geciktirmesi sebebiyle Siyonist esir aileleri dün Knesset binası içinde protesto mitingi düzenledi. Ellerinde Siyonist esirlerin fotoğraflarını taşıyan Siyonistler sloganlar atarak Siyonist rejimin Filistin direnişinin taleplerine teslim olmasını istedi.
Khorasan gazetesi 6. dönem liderlik uzmanlar Hubregan Meclisi yeni yapısını incelerken BRICS masasında İran yaptırımlarına karşı 3 önerinin bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Reisi'nin halkın tüm yaptırımlara rağmen huzurlu bir yaşama ihtiyaçları olduğunu belirttiğini duyuruyor. Emruz gazetesi ise Irak müftüsünün şehit general Kasım Süleymani ile görüşme hatırasını şöyle aktarıyor.
Şehit general Süleymani ile görüşmelerini anlatan Irak müftüsü, eski Kudüs gücü komutanı şehit general Hac Kasım Süleymani'nin Müslümanlardan oluşan birleşik bir ordu kurma arzusunun gerçekleşmesini temenni etti. El Meyadi'nin aktardığına göre Irak müftüsü Mehdi Es-Sumay Dahi, Kudüs gücü komutanı şehit general Süleymani ile daha önce 12 kez görüştüğünü belirterek bu görüşmelerde hem Sünni hem de Şii Müslümanlar için bir ordu kurma kurulması konusunda mutabakata vardık dedi. Mehdi Es-Sumaydai, başta direniş ekseni ülkeleri olmak üzere Müslümanlardan oluşan bir ordunun kurulması umudunu dile getirdi. Irak müftüsü Siyonist rejimin Gazze ve Filistin halkına karşı cinayetlerine değinerek Arap ülkeleri birlik olsaydı Siyonist düşman Filistin halkına karşı işlediği suçlara devam edemezdi ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere şehit Kasım Süleymani, Haşi Şabi eski başkan vekili şehit Ebu Mehdi Mühendis ve silah arkadaşları ile birlikte Amerika'nın Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlediği terör saldırısında şehit oldular.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Farsça'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi yaşamak sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde ibret alma ve başkalarına danışma meselesinin daha iyi bir yaşam için önemini ele almak istiyoruz. Hazreti Ali Aleyhisselam ibret alma ve tecrübe biriktirme konusunda şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. İnsanın yaşamaya ve hayatta kalmaya yönelik isteği, onu en iyi yaşama yöntemini seçmesine zorluyor. İnsan tam bir ressam gibi kendi hayatını en güzel şekilde resmetmeye başlar. İnsanoğlu kendi yeteneklerini bulma, çevresindeki dünyayı tanıma, yaradanı tanıma ve etrafındaki insanlar ile en iyi şekilde iletişim kurma yollarını bulmaya çalışır. Ancak iyi yaşamak düşündüğümüz kadar kolayca elde edilebilecek bir mesele değildir.
Yaşam sorunları ve zorluklarına karşı galibiyet elde edip doğru yaşama tarzını seçmek için geçmişteki insanların hayatlarını bilmek ve bu hayat öykülerinden ibret almak kaçınılmaz gibi görünüyor. Evet arkadaşlar, geçmişteki insanların hayatı üzerinde kafa yormak ve onların deneyimlerinden yararlanmak yeni bir hayat yaşamak olarak çok faydalı olacaktır. Biz ömrümüzün değerli her anını doğru değerlendirmek için geçmişteki büyük insanların yaşam şekli, öğütleri ve tecrübelerinden en iyi şekilde yararlanmalıyız.
Hazreti Ali Aleyhisselam bu konuyla ilgili çok güzel bir ifadede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ben geçmiştekilerin tarihleriyle o kadar haşır neşir ve aşina oldum ki onları yaşamış gibi hissedip onların tecrübelerini elde etmiş gibiyim. Evet değerli dinleyiciler, ibret kelimesi Arapça bir sözcük olarak geçmek anlamına gelen ibare kökünden gelmektedir. Bu da olayların yüzeyselliğine takılmayıp bir hadisenin gerçek ve derin özüne geçilmesi ve dikkate alınması anlamına geliyor. İbret almak ise geniş çaplı bir yelpaze olarak birçok konuyu kapsamına alır. Geçmişteki kavimlerin, milletlerin ve devletlerin doğuş, yükseliş ve dağılma süreçleri herkes için ibret verici bir geçmiştir. Ömrün geçmesi ve gençliğin de arkada kalması ve yaşlılık dönemine ayak basılması konusu bile kendiliğinden öğütler ve ibretler içermektedir.
Zorluk yaşayan insanların zorlu durumlardan kurtularak rahat bir döneme ayak basmaları başka insanlar için öğüt ve ibret içermektedir. İnsanların ölümü bile büyük bir ibrettir. Doğal afetler, toplumsal olaylar ve başka benzer birçok mesele de insanların yolunu aydınlatacak ve hatalara düşmesini engelleyecek ibretler içermektedir. Modern toplumlarda uyuşturucu, alkol ve psikodelik ilaçlara, haplara ve alkole olan bağımlılık, gençlerin zindeliği ve sağlamlığını ellerinden alıyor. Ateşli bir sevda ile birbirlerine vurulmalarına rağmen erkek ve kızların evlenmek için yanlış bir tercih yaptıklarını görüyoruz. Bu yanlışın sonuçları ise hayat boyunca onları rahatsız ediyor.
Kimseye danışmadan bölümlerini seçen öğrenciler, yetenekleri olmadığı, hatta ilgi bile duymadıkları dallara yönelirler. Bu insanlar ise ömürlerini heder etmiş insanlar olurlar. Tamahları ve aşırı ün kazanmak için sonunda kendilerini rezil rüsva eden girişimlerde bulunan tanınmış insanları da görmekteyiz. Bu tanınmış insanlar ise toplum karşısında itibarlarını kaybediyorlar. Bu örnekler birçok benzer örneklerin hepsi ibret verici olaylar ve tecrübelerdir aslında. Daha iyi yaşamak yöntemleri üzerinde kafa yoran akıllı insanlar, insanların eylemlerinden, tarihten ve farklı milletlerin geçmişinden dersler çıkarıp ivedilikle bir işe girmezler. Bunun tam tersi temkinli ve ibret almak suretiyle davranırlar. Bu insanlar olayların yüzeyselliğine takılmayıp derinliğine inerler. Bu vesileyle birçok tecrübe ve deneyim elde edebilirler. İşte bu yüzden bu tür insanlar hayatlarında daha az hata yapıp başarıları günden güne artan insanlardır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim'in daha iyi yaşamak, olaylardan ders çıkarmak ve öğüt dinlemek ile ilgili birçok ayeti vardır. Kur'an-ı Kerim bu gerçeğe defalarca değinmiştir. Haşr suresinin 2. ayeti şerifesinde şöyle buyurulmuştur. Ey basiret sahipleri, ibret alınız. Kur'an-ı Kerim'deki ilahi ayetlerin birçoğunda ise büyük ilahi peygamberlerin hayat hikayeleri ibret almak için anlatılmıştır. Örneğin dünya kadar servete sahip olan, cinler ve insler hizmetinde olan, hayvanlar ile konuşabilen Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın hikayesi önemli bir nokta içerir. Bu kadar varlıklı ve imkana sahip bir peygamber hiçbir zaman bu varlığına aldanmadı ve sürekli Allahu Teala karşısında huzu ve huşu ile kulluk edip insanların refahı için çaba gösterdi.
Bir başka Kur'ani hikayede Lut kavminin hikayesidir. Bu kavim kötü davranışları seçerek Allah'ı yad etmeyi yüreklerinden sildi. Böylece ağır ilahi gazaba düçar oldu. Hazreti Musa aleyhisselam ve Firavun hikayesi bir başka peygamberlerin hikayeleri de Kur'an-ı Kerim'de sözü geçen ibret verici, öğüt dolu hikayelerdir. Bu hikayelerde ise Kur'an-ı Kerim'in hedefi salt hikaye anlatmak değil, bu hikayeler sayesinde insanlara hidayet yolunu göstermek, böylece sağlam bir kılavuz göstermek olmuştur. Buna esasen peygamberlerin hikayesinde hidayet yolunda faydalı olmayan herhangi bir ayrıntıya yer verilmemektedir. Örneğin bu Kur'ani hikayelerde doğum, ölüm tarihi, çocuk ve eş sayıları gibi ayrıntılara hiç girilmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'de öğüt almak ve ders çıkarmak için anlatılan hikayelerden biri de Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf Suresi'nin 111. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Gerçekte onların hayat hikayelerinde düşünce sahibi insanlar için ibret verici dersler yer almaktadır. Evet arkadaşlar, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi ibret verici noktalar ile dolu bir hikayedir. Kardeşlerinin onu kıskanması ve olumsuz yıkıcı etkileri, düşmanların entrikalarının suya düşmesi, Hazreti Yusuf'un günah ve şehvetten uzak olması, Züleyha'nın rezil olması, Hazreti Yusuf'un iffeti ve benzeri gibi ibretler bu hikayede açıkça göze çarpmaktadır. Kur'an-ı Kerim'deki bu ifadeler, insanların geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarıp günlük hayatlarında bu tecrübelerinden yararlanmaları için anlatılmıştır. Kur'an'daki eğitici hikayeler daha iyi yaşamak yolunu aydınlatmak için anlatılmaktadır.
Akıllı insanların özelliklerinden olan geçmişteki olaylardan ibret alma ve dersler çıkarma ve bu tecrübelerden daha iyi yaşamak yönünde yararlanmasının yanı sıra başkalarına danışmak da bu tip insanların bir başka olumlu boyutudur. Yersiz gurur ve bencillik esiri olmayan bir insan, ibret alma ve danışma konusunda çok etkin birisi olur. Böyle bir insan, bir konuda birçok görüşü değerlendirmekten sakınmaz. Böylece en güzel yolu seçerek uygulamaya koyar. Başkalarının fikirleri ve düşüncelerinin ışığı, insanın yolunu aydınlatır. Bu aydınlatma ise insanların bireysel ve toplumsal olarak hayırlı ve saadetli bir hayat sürdürmesine neden olur. Hazreti Ali Aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmuşlardır. Başkalarına danışan birisi, başka insanların akılları ve tecrübelerinden de yararlanıp daha doğru bir karar alabilir. Tabii danışmak da kendine has bir yolu ve yönteme sahiptir. Örneğin iyi düşünen, istikbali düşünen ve dakik insanlar danışmak için daha uygun insanlardır. Akıllı ve düşünce sahibi insanlara danışmak daha iyi yaşama yol açacak seçeneklerden biri sayılır.
Çin kültürüne ait bir atasözü şöyledir. Bir işi doğru bir şekilde yapmak istiyorsan, 3 yaşlı insana danış. Farsça bir atasözünde ise şöyle denmektedir. Daha fazla danışan insan daha az hataya düşer. Günlerden bir gün 2 adam ırmak kenarında balık avlamakla meşgullerdi. Daha yaşlı olan adam deneyimli ve usta bir balıkçıydı. Diğeri ise balıkçılıkta çaylak olan bir gençti. Deneyimli adam balık yakaladığı her defasında yanında bulunan buz kovasını atıp böylece balıkları taze tutmaya çalışıyordu. Ancak kibirli olan çaylak genç adam ise yaşlı adamdan yardım almadan kendi çabasıyla balık avlamaya çalışıyordu.
Birkaç saat geçmesine rağmen genç adam ırmaktan hiçbir balık avlayamadı ve öfkelendi. O kendi oltasına iyi bir yem takmasına rağmen tecrübesizdi. Deneyimli yaşlı adamın başarı sırrı ise zor değildi. Yanında getirdiği yemlerin yanı sıra bir torba dolusu da ekmek kırıntısı getirip iple bağlayarak suya bırakmıştı. Fili torbadan ekmek kırıntıları yavaş yavaş suya dökülüp balıkları etrafına topluyordu. Balıklar ise bu kalabalıkta yaşlı balıkçının oltasına takılıp avlıyorlardı. İşte bu deneyimli adam böyle bir yönteme başvurarak birçok balık avlamıştı. Ancak daha genç olan tecrübesiz adam yaşlı adama danışmamasından dolayı zamanını boşa harcayıp hiçbir balık avlayamamıştı.
Bizim çoğumuzun hayat hikayesi de anlattığımız hikayede olduğu gibidir. Özellikle de hayatlarının uzun yolunun başında olan gençler ve delikanlılar, düşünce sahibi insanlara danıştıkları takdirde hayatlarında daha etkili ve olumlu adımlar atabilirler. Gençler, enerjileri, güçleri ve zindeliklerini büyüklerin tecrübeleri ve tedbirleriyle sentezlerse, öyle bir kimyaya ulaşırlar ki vücutlarındaki bakırı altına dönüştürebilirler. İşte bu yüzden din ve ahlak kılavuzları daha iyi yaşamak için herkesi, özellikle de gençleri, yaşlılar ve deneyimlilerden tecrübe biriktirmek ve ibret almaya tavsiye etmişlerdir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde havzalar arası transfer aslında insanoğlu tarafından inşa edilen ve suyu verimli bir bölgeden daha az suyu olan bölgeye transfer eden projeden söz ettik. Fakat çeşitli ülkelerde bu alandaki tecrübeler dünyanın birçok farklı bölgesinde gerçekleşen bu projenin başarılı olmadığını gösterdi. Bugün aynı projenin İran'daki uygulanmasını ele almak istiyoruz. İran'da boru ile su transferi her zaman ciddi muhalifleri ve destekçileri olmuştur. Bu programda konuyla ilgili iki örneğe değineceğiz. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Beluçistan bir zamanlar yemyeşil ovaları, çeşitli kuşlar, vahşi hayvanlara sahip bir bölge olarak ülkenin güneydoğu halkının gıda ihtiyaçlarını karşılayan bir bölgeydi. Üstelik insanları ülkenin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmaz ve hatta diğer bölgelerden buralara birçok göçmeni kabul eden bir bölgeydi. Fakat uzun yıllardan beri bölgenin halkı ve özellikle çiftçiler ardı ardına yaşanan kuraklık ve ilgili sorunları ile mücadele ediyorlar. Bu konu birçok insanın diğer bölgelere göç etmesine de sebep olmuştur.
Bölgenin 46 bin hektarlık tarım arazilerine su taşıma boru hatları projesi birkaç yıl önce onaylandı ve inşaatına başlandı. Bu su taşıma projesi Sistan ve Beluçistan'ın kuzeyinde yaşanan kuraklıktan dolayı sorunları bir nebze yok ederek tarıma canlılık kazandırdı. İmran bölgesinde döşenen ana borulardan alınan tali boru hatları ile tarım arazilerine ihtiyacı olan su temin edildi. Projeye göre arsalarda döşenen ana ve yarı ana boru hatları yaklaşık 20 hektar tarım arazisinin parçalarını sulayabilecek şekilde döşenmiştir. Fakat boru hatları ile su transferi gerçekleştirecek bir diğer proje ise Hazar Denizi'nden Semnan iline döşenecek su boru hattıdır. Bu proje Sistan ve Beluçistan projesine rağmen çevre dostlarının büyük tepkisini çekti. Çevreciler söz konusu projenin İran'ın kuzeyinde ekosisteme telafi edilemeyecek zararlar vereceği kanaatindeler. Projeye karşı olanlar su transfer projesinin Hazar Denizi'nde su basıncının değişmesi ve tuz oranının artması nedeniyle ekosistem dengesinin bozulması sonucu Hazar Denizi ve Mazenderan eline facia boyutunda zararlar vereceği uyarısında bulunuyorlar.
Orman ve Çayırlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü üyesi Muhammed Derviş projeyi muhalefetini şöyle savunuyor. Hazar Denizi suyunun Semnan iline transfer projesinde halkın yaşam kalitesini düşürmek için milyarlarca para harcıyoruz. Ayrıca su boru hattı yolunda yüz binlerce hektar tarım arazisinin işlevini değiştirirken Hirkani ormanlarını tahrip ediyoruz. Buna rağmen çevre örgütü ormanlara zarar verilmeyeceğini savunuyor. 55 bin kilometrekare yani İran yüz ölçümünün %7'si kadar olan Hirkani ormanları dünyanın en değerli ormanlarından biri olarak doğa müzesi sayılıyor. 25 ila 50 milyon yıllık geçmişi olan Hirkani ormanları 5 Temmuz 2019 tarihinde İran'ın 24. tarihi ve doğal mirası olarak UNESCO tarafından kayda alındı. Çevre dostlarının söz konusu projeye muhalefetlerinin bir diğer sebebi ise Hirkani ormanlarının bazı bölgelerine ciddi zararlar verilmesi ve hatta kuruması, Hazar Denizi'nde kirlilik oranının artması, balıkçılığın tehlikeye girmesi, arazi hazırlığının yok sayılması ve genelde diğer su transferi projelerinin de görülen boru hatları başına ve sonunda nüfus oranının tehlikeli sonuçlarıdır.
Tahran Radyosu.
Tabii ki projeyi eleştirenlerin yanı sıra destekleyenler de vardır. Onlar projenin çevreye zarar vermeyeceğini savunurken Semnan ilinin de suya ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Tabii ki Semnan ili son yıllarda yüksek derecede kuraklık ve sonuçları ile mücadele ederken tarım ile uğraşan birçok köy ahalisi bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardı. Su kaynaklarının kapsamlı yönetiminin boyutlarından bir diğeri yeraltı ve yerüstü suların entegre kullanılmasıdır. Bu yöntemin yararlarından baraj inşaatı ve yerüstü sular için fazla yatırımların önlenmesi, ayrıca yüksek performanslı kapasite ile su transfer sisteminin gerçekleşmesidir. Yeraltı sulara fazlasıyla yüklenmemek ve çöl bölgelerinde mevcut olan su kaynaklarını kullanmak ise bu yöntemin diğer olumlu yönleridir. Bu sistemde yerüstü ve altı su kaynakların hidrolik bağlantısı yüzeysel akışların denklemlerine göre incelenir. Bu proje yüzeysel suların kullanılmasına kıyasla kendine has özellikleri ve avantajları vardır. Su kalitesinin yüksek olması, az oranda arıtmaya ihtiyaç duyulması, kuraklıktan daha az etkilenmesi, başlangıçta daha az yatırım gerektirmesi ve kısıtlı projeler ve planlara ihtiyaç duyulması bu cümledendir.
Bunlara ilaveten, bu yöntemin geliştirilmesi toplu eylemler gerektirmez ve yüzeysel suların tüketim ile orantılı olmadığı zaman pompalamakla yeraltı sularının kullanılması gereken yönetim ve kontrol ile arza orantılı olarak gerçekleşir. Bu yüzden yeraltı su kaynakları birçok kurak ve yarı kurak bölgede su temini için hayati bir kaynak olarak gündemde ve doğru şekilde de kullanılabilir. Şimdi su taşıma projeleriyle tanışmanız için biraz daha bilgi vererek açıklamada bulunuyoruz. Fakat önce akifer ile tanışmalıyız. Akifer ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen, yüksek geçirgenliğe ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler yeraltı sularını tutması ve çekilebilmesi için yüksek gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip olmalıdır. Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, konglomeralar, kireç taşları, dolomitler, bazalt akıntıları, çatlaklı plutonik ve metamorfik kayaçlar akifer olarak nitelendirilen kayaçlardır. Su, akiferde açılan kuyu ile pompalanarak çıkartılır. Alınan su miktarı ise yağışların akifer taşlarına nüfuzu ile karşılanır. Tabii ki tüm akiferlere eklenen su miktarı aynı değil ve bu mesele su istihracında dikkate alınmalıdır. Aslında hızlı pompaj ise bizzat kuyu değil, aynı akiferden beslenen komşu kuyularında kurumasına sebep olabilir. Her alanda akiferler diğer akiferlerden ayrıdır. Fakat bir akiferin sınırı diğer akiferlere doğru yönelebilir. Öyle ki bir akifer diğer akifer sisteminin bir parçası olabilir.
Formasyon çatlakları ve diğer çatlaklarda biriken sular, çatlakların birbirine bağlı olması ve bölge topografi özelliklerine bağlı olarak bir yeraltı su havzası oluştururken, aynı zamanda akması durumunda yeryüzüne çıkarak ırmak oluştururlar. Buna ilaveten sert akiferlerde açılan kuyularla mevcut sulardan yararlanılabilir. Sert akiferlerin en uygunu ise kalkerli oluşumlarda ve çatlaklar arasında homojen ve tamamen geniş bir çapta ve birbirine bağlı olarak oluşurlar. Bu akiferler iyi kapasiteye sahip nehirler mevcuttur. Son 10 yıllarda insani ve tarım için yeraltı suların kullanılması dünyanın büyük bir kesiminde yeraltı suların düzeyini önemli oranda düşürmüştür. Öyle ki bu mesele küresel bir sorun haline gelmiştir. Yeraltı su düzeyinin düşmesi ve yeraltı su havzalarının boşalması sonuçları, örneğin su istihraç masraflarının artması, toprak çökmesi ve Amerika, İtalya, Japonya, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan ve Meksika gibi ülkelerde su kalitesinin düşmesi şeklinde görülüyor.
Yüzeysel su kaynaklarına kıyasla yeraltı sularının kontrolsüzce kullanılması ve pompalanması sonuçları zaman aşımı ile yavaş yavaş kendini göstermektedir. Söz konusu kaynaklardan düşük doğruluk payına sahip tahminlerin yapılması ve söz konusu kaynakların durumunun tam olarak bilinmemesi, ayrıca durumlarının değişmesi kolaylıkla gözlemlenemez ve belgelenemez. Ayrıca statik veya durgun yeraltı su kaynaklarından fazlasıyla su istihracı, kuyulardaki su seviyesinin değişmesi ve yeraltı su kaynaklarında depolanan su hacminin değişmesi arasındaki orantı, yüzeydeki sulara göre daha da karmaşıktır. Bu yüzden bu sürecin gözlemlenmesi çok daha zordur. Bu kaynakların ihya edilme süreci yüzeysel sulara kıyasla daha yavaştır.
Bu yüzden su kaynaklarını koruma ve kalıcılığını sağlamak, söz konusu kaynakların daha iyi tanımak, potansiyel tehditleri ve mücadele yollarını bilmek ise inkar edilmeyen zaruretlerdendir. Bu yüzden yeraltı su kaynaklarının özellikleri, yenilenebilir yeraltı su kaynakları ve su sirkülasyonun tüm yeraltı su kaynaklarına göre oranın belirlenmesi büyük önem taşıyor.
Aslında çevre uzmanları yeraltı su kullanım planlanmasında ve öneminin açıklanmasında kullanma oranı ve geride kalan kaynakların nitelik ve niceliği üzerindeki etkisine odaklanmalara gerekir. Bu konunun insanın özellikle kuru ve yarı kurak bölgelerde yaşamının sürmesinde belirleyici ve temel bir rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimiz sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.